Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün geriye, geçmişe gideceğiz. İstanbul'da çok sevdiğimiz tarihi eserler var. Onlarla ilgili aslında az bildiğimiz gerçekleri konuşacağız. Öyle ki biz yaşadığımız şehri, hatta ülkeyi bir yabancı turist kadar bilmiyoruz zaman
zaten
zaman.
Zaten yabancı turistler daha iyi bilir. Ben yurt dışında yerli halka değil, turistlere sorarım bir yere gideceğim zaman. Yerli halk bilmeyebilir o eseri veya o yeri. Yani adrese tamam da bir görülmeye değer bir yeri turistler bilirler. Çünkü onlar o maksatla gelmiştir. Hele bir de Avrupalı turistse dersini çalışmıştır, araştırmıştır. Onun için bizde de öyledir. Şimdi Anadolu'da gidin bir şey sorun bilmezler yani. Bir kabirdi, bir camiydi, bir saraydı sorun bilmezler.
Ama oraya onu görmek için gitmiş birisi araştırma yaparak gittiği için daha kolay bulur.
Tabii bu bir merak meselesi. Yani illa orada oturanların onu merak etmesi beklenmez. İkincisi de şöyle bir psikoloji de var insanda. Canım ben zaten buradayım. Her zaman giderim, her zaman görürüm psikolojisi de var. Hakikaten İstanbullular hiç bilmezler. Başka şehirlerde, başka şehirde oturanlar bilmezler.
Peki bir yabancı turist İstanbul'a geldiğinde kendisi nasıl bir rota oluşturur? Nereleri görür? Haritasında ya da ajandasında ne vardır?
Şimdi bazı şehirler var Avrupa'da, dünyada. Bütün görülmeye değer yerleri birbirine yakındır. Altstadtlar vardır, eski şehirler mesela, old townlar Avrupa'da. Orta çağdan veya yeni çağdan kalma evlerin, binaların, dükkanların bulunduğu bir kısımdır. Küçük bir kısımdır. Turistler orayı illaki gezerler.
Ama orası öyle korunmuştur zaten.
Korunmuştur zaten onlar. Taş binalardır. Bir de onlar da zaten tarihi çevre şuuru olduğu için onlar korunmuştur. Oraya araba da girmez. Arabanızı yakın bir yere park edersiniz veya neyse vesaire de orayı gezersiniz. Bunun hepsi şehirden şehre değişmekle beraber birkaç saatte siz bu eski şehri gezersiniz. Avrupa'daki şehirlerin bazılarının şehrin dışında bir saray, bir park veya görmeye değer bir antik eser olur. Onun için de hususi bir sefer olur. Zaten turla gider görürsünüz. Böylece bir günde veya iki günde o şehrin her şeyini görmüş olursunuz. Ama İstanbul öyle bir yer değil. İstanbul çok büyük, geniş ve İstanbul'da çok farklı keşfedilecek yerler var. Onun için yani büyük bir Roma'ya benziyor. Yani Roma gibi bir yer, bir Paris gibi bir yer. Yani Paris'te mesela her yer birbirine yakın değildir. Tamam, birbirine yakın olan yerler vardır ama İşte Louvre Müzesi Notre'dan birbirine yakındır. Yürüme mesafesine gidersiniz ama işte Versailles'e gideceksiniz, Fontainebleau'ya gideceksiniz. Şehrin dışındadır onlar ya. Yani. Lüksemburg Parkı yakındır ama işte başka bir parka gideceksiniz. Şehrin dışındadır gibi. İstanbul'da iş biraz zor. Onun için İstanbul'a gelen turistlerin kendilerine mahsus bir rotaları var. O rotanın merkezini biliyorsunuz Sultanahmet Meydanı teşkil ediyor ki burası zaten İstanbul'un kalbidir. Ve esas İstanbul'un yani sur içi denilen İstanbul'un da merkezidir. Hatta eskiden burada bir mil taşı vardı. Bugün hala duruyor. Sarnıcın önünde. Orası İstanbul'un ortasıdır. Hatta geçenlerde bilmiş birisi dedi ki ya burası dedi ben ölçtüm dedi İstanbul'un ortası değil. Ama işte bilgiçliğin de bilgiçliğe ihtiyacı var. Eskiden İstanbul bu kadar büyük değildi. Theodosius'un surları Saraçhane'den geçerdi. Şimdi su kemerleri var. İstanbul Belediyesi'nin olduğu yerdeydi surlar. Sonra daha sonra Justinianus surları dışarı yaptı. Bu şimdiki surlar dışarıda.
Kaç kez surlar
büyüttü.
Yapılmış ve yıkılmış.
Evet, büyüttü yani şehir büyüdü. O zaman şehrin merkeziydi. Daha sonra Justinianus'un yaptığı şehrin merkezi ise Şehzadebaşı Camii'nin duvarının üzerindeki mil taşıdır. Her neyse orası İstanbul'un ortasıdır.
Hatta orayı dünyanın merkezi olarak
dünyanın merkezi.
Kabul
Çünkü Roma o zaman dünyanın en büyük, dünyada oyun kurucu, nizam kurucu bir imparatorluk. Hiçbir imparatorluk Roma gibi değil. Evet yani Roma'nın düşmanları ve ona güçlü tehdit edenler var ama yani hiç kimse mesela İran İmparatorluğu'nun dünyanın merkezi olarak görmemiş. Bazen Roma'yı bile dize getirmiş. Ama İstanbul ne a Roma? Madem ki dünyanın merkezidir, o halde oranın ortası da dünyanın ortasıdır. Nitekim onun için Napolyon demiştir. Yani dünya bir devlet olsa baş şehri İstanbul olurdu diye onun için söylemiştir. Şimdi turistler hele mahdut günle gelmişlerse ve klasik turist profili zaten mümkün mertebe enteresan, çok bilinen yerleri görmek, çarşı pazar gezmek ve istirahat etmektir. Umumi turist profili budur. Bizde de böyledir. Ancak çok entelektüel belli turistler vardır. Onlar sayıca azdır. Onlar zaten muazzam neredeyse bir etüt yaparlar, gelirler. Ve sizin ömrünüzde görmediğiniz, bilmediğiniz, duymadığınız yerleri işte onlar bilirler. Sokağında, efendim kenar mahallesinde o taşı, o binayı, o yeri bulurlar. Tetkik ederler, okuduklarıyla gördüklerini karşılaştırırlar, notlar alırlar, resimler çekerler. İlahi. Bu normal turist profili değil, bu entelektüel
Şimdi
turist profili.
Biz onların nereleri gezdiğini merak ediyoruz bugün aslında.
Normal turistler gelirler Sultanahmet Meydanı'na. Onların gezeceği birkaç tane mühim yer vardır. Bunların başında tabii ki Ayasofya Camii geliyor. Namı diğer Fetih Camii. Burası biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'ten önce de, yani çok eskiden 4. asırda kilise olarak inşa edilmiş. Ahşap olduğu için yanmış. Sonra Justinianus tarafından bugünkü hali verilerek 6. asırda yaptırılmış. 1500 yıldır asırlara meydan okuyan bir mabettir. Bu mabet kilise olarak yapılmış. Klasik bazilika mimarisindedir. Ancak Müslümanlar fethettikten sonra camiye çevirmişlerdir. Ve 1935 senesine kadar cami olarak kullanılmıştır. Ve ciddi bir manada karakteristiği değişikliğe uğramıştır. Yani bir cami hüviyeti kazanmıştır. Zaten biliyorsunuz Osmanlı mimarisiyle Bizans mimarisi birbirine çok benzer. Onun da menşei zaten İran mimarisidir. İran mimarinin de dünya birincisidir. İran'ın kurmuş olduğu sistemi Yunanlılar, Romalılar almış, Araplar işlemişler. Osmanlılara kadar bu istihalelerle, değişikliklerle gelmiştir. Yani orijinali bu ama kendi damgasını vurmuştur. Her medeniyet bu mimariye kendi damgasını vurmuştur.
Kendi karakterini yansıtmış mutlaka, evet. Ama özü yapım teknolojisi
aynıdır. Aynıdır. Şimdi Ayasofya'da da bunu görüyoruz. Ayasofya'ya baktığınız zaman kilise mi cami mi diye elbette ki tereddüt ediyorsunuz. Yani burası tam cami diyemiyorsunuz. Hatta bazıları hiç sanki cami olmamış dediler müze olduktan sonra. Ama tabii dört tarafındaki dört tane minare, bir kere içindeki levhalar ve yıllarca orada kılınan namazlar ehline oranın bir cami olduğunu fısıldıyor. Ayasofya'nın yapılışı enteresan. Bununla alakalı pek çok efsaneler vardır. Tarihte hiçbir mabet veya bina bir Ayasofya kadar efsanelere sahip değildir.
Ve sosyal hayatın içinde de yer almamıştır,
evet,
değil mi?
Yani Ayasofya,
yangınından tutun da isyanlara kadar.
Ayasofya her zaman tarihte ehemmiyetli yer tutan bir bina. Bu cihetle bir kitap tutan Ayasofya efsaneleri var. Adı üstünde efsane bunlar ama neticede insanların gerek Bizanslar zamanında, gerek Müslümanlar zamanında Ayasofya'ya ayrı bir ehemmiyet verdiklerini görüyoruz. Ve kim ne derse desin Ayasofya'yı Bizanslar, yani Doğu Romalılar yapmıştır ama Ayasofya'nın ayakta kalmasının yegane müsebbibi Türklerdir. Türkler daha İstanbul'u fethetmeden önce Sultan II. Murat zamanından itibaren Ayasofya'yı tamir etmişlerdir. Sultan II. Murat, Sultan II. Selim, Fatih Sultan Mehmet padişah etti. Sultan I. Mahmut ve Sultan Abdülmecit devrinde Ayasofya çok ciddi tamirat görmüştür. En son Sultan Abdülhamit devrinde tamirat görmüştür. Sanat tarihçileri diyor ki mimarlar, eğer diyor Osmanlılar olmasaydı ve bilhassa Sultan II. Selim ve Sultan I. Abdülmecit zamanındaki tamirler olmasa Ayasofya'nın ayakta kalması mümkün değildi diyorlar.
Hem duvarları itibariyle hem de temeli itibariyle.
Altında pek çok dehlizler var. İstanbul'un zaten enteresan yeri üstü kadar altıdır. Yer altında bir tarih var. Bu romanlara, filmlere hatta mevzu olmuştur. Altında ne olduğu da çok bilinmiyor. Bir kere sarnıçlar var. Bunu biliyoruz. Hele iki tanesi çok meşhurdur İstanbul'da. Binbir Direk Sarnıcı ile Yere Batan Sarnıcı.
Şimdi onlara yenisi eklendi. Evet. Bir yenisi daha açıldı.
Bu sarnıçlar Romalıların su biriktirme ihtiyacının neticesi olarak ortaya çıkmış ama bugün insanlara apayrı bir egzotik bir mimari şaheser olarak turistlerin vazgeçilmez ziyaretgahlarıdır. Daha evvel Binbir Direk açık değildi. Yere Batan açıktı. Sonra Binbir Direk. Şimdi Karagümrük'te ve diğer İstanbul'un sur içinin diğer mıntıkalarında da yer altında çok sarnıç var. Fakat bunların büyük bir kısmı mahallelerin altında kaldığı için bunları açmak, ortaya çıkartmak neredeyse imkansız gibi. Bir kısmı da mimari olarak mümkün değil.
Peki şehir efsanesi olarak söylenir ki işte İstanbul'da eskiden bir dehlizden girdiğinizde adalardan çıkabileceğiniz, evet, kadar uzun tüneller vardı.
Bunlar ta Osmanlı'nın son zamanında İttihatçılar devrindeki neşriyattan bu yana var. Fakat hiç kimse bu dehlizlerden girip de bir yerden çıkmamış. Muhtemelen bütün antik şehirlerde olduğu gibi İstanbul'un altında da bir kuşatma veya bir afet sırasında bir yerden bir yere geçebilecek yeraltı yolları yapılmıştı. Mesela bunun benzerleri Halep'te var, ben gördüm. Ama bunun bu bakım istiyor. Nasıl su yolları bakım istiyorsa her sene temizlenmesi lazımdı su yolunun. Çünkü açıktan geliyor. Açıktan gelmese bile, kapalı künklerde gelse bile içine yaprak vesaire toprak dolduğu için her sene bunun temizlenmesi lazım. Aksi takdirde su gelmez. Tıkanır bir müddet sonra.
Ve suyun kalitesi bozulur.
Onun için yani mesela çeşme yaptırmak tek başına marifet değil. O çeşmeyi için vakıf kurarlar. Yani o vakıf tamam dağdan geliyor ama onu bir kere getireceksiniz. Sadece bina değil çeşme. Bina değildir yani. Bir de onun her sene en az iki kere İstanbul için, başka yerde belki bir sene temizlenmesi icap ediyor. Bunun için vazifeliler vardır. Mevsimi geldi mi gider o suları temizlerler.
Hele de bir deprem bölgesi olduğu düşünülürse İstanbul'un bu dehlizler ve su kanalları, evet,
bu dehlizlerin çoğu muhtemelen bu zelzelelerde, su baskınlarında çökmüş veya kapanmıştır. Ama şu anda şehrin altında ve şehrin pek çok yerinde, yani Samatya'dan tutun bu tarafta Balat'a kadar, bu dehlizlere rastlanıyor. Bunları mesela ev inşaatlarında biraz derin temeli inildiği zaman bir dehlizin varlığını hissediyorsunuz. Ama bu dehliz yani böyle cari bir dehliz değil, girelim de bir yerden çıkalım değil. Anadolu'nun pek çok yerinde ben bu dehlizleri gördüm. Bilhassa kale içinde olanlarda.
Dışarıya çıkmak için.
Evet, yani bir kuşatma anda dışarıya çıkabilmek için, ikmal yapabilmek için dehlizler vardır ama bunların neredeyse tamamı kapanmıştır.
Bunların açık tutulması bir iş. Şu anda da kapanmış olanların haritalandırılıp yeniden
çok
açılması.
Zor. Mesela Ayasofya'nın altında bu dehlizler var. Bunların pek çoğu su dolmuştur. Ve tarih içinde bu suyun Ayasofya'nın ya zarar vermemesi için bir takım kuvvetlendirmeler yapılmıştı. Ve zaman zaman suların tahliye edildiğini biliyoruz.
Evet, biliyoruz. Yani bu, hatta oradan çıkanlarla ilgili de çeşitli efsaneler
var. Şimdi Ayasofya her zaman dediğim gibi turistler için bir alaka cezbeden bir yer olmuştur. Gelelim karşısında Ayasofya'nın, yani turistlerin mutlaka mutlaka uğradıkları Sultanahmet Camii var. Sultanahmet Camii.
İki rakip
camii. Hatta çok kişinin Allah Allah, burada Ayasofya Camii varken burada niye Sultanahmet var dediği. Bazılarının zaten Ayasofya'yı cami olarak düşünmeyip, kilise olarak düşünüp burada aklına bile getirmediği de var. Yani burada Ayasofya'da
Sultanahmet. Şu anda baktığımız zaman öyle görüyoruz. Evet. Bir ibadet edilmediği
ama
için.
Ama eskiden her ikisi de kalabalık cemaat olan birer cami, yani hareketli. Yalnız tabii arasında büyük bir mahalle var. Kocaman bir mahalle var. Bu mahalle yandı.
Şimdi yani yok. Evet.
Topkapı Sarayı'nın surlarının dibine kadar oralar hep evdi eskiden. Sıkışıktı ve evdi. Bu yandı Meşrutiyet devrinde. Ve zamanın belediye üyesi Cemil Paşa, Cemil Topuzlu, ben dedi bu yangına müdahale etmedi. Orayı park yapmayı düşünüyordu. Paris'te gördüğü gibi. İstanbul'da meydan çok azdır. İstanbul Avrupa şehirleri gibi değil. Avrupa şehirleri çeşitli yangınlar şunlardan bunlardan sonra kurulduğu için hep ortada büyük bir meydan. Meydanda büyük bir bazilika, kilise, dom, katedral. Onun etrafında yıldız şeklinde içeriye açılan sokaklar ve kilisenin etrafında çarşı. Çarşının etrafında evler bu şekilde planlanmıştır. Ama Avrupa düzdür ve içinden su geçer bütün şehirlerin bila istisna. İstanbul'da ise hiçbirine benzemediği için İstanbul'da meydan zaten da sıkışık. İstanbul'da çok fazla meydan yoktur. Mesela Bayezid Meydanı sonra açılmıştır. Sultanahmet Meydanı sonra açılmıştır.
Peki bu yangına müdahale edilseydi ve bu mahalle korunsaydı, şu anda da restore ediliyor. Bugünün bakış açısıyla bakalım. Bu evler restore edilseydi nasıl bir Sultanahmet Meydanı olurdu?
Sultanahmet Meydanı'nda, yani iki caminin arasında bugün işte otobüslerin park ettiği, parkların olduğu yerlerde,
Fıskiye'nin olduğu yerlerde
birçok ahşap ev vardı. Şimdi Soğuk Çeşme Sokağı gibi. Bayağı ciddi kalabalık bir mahalleydi burası. Bu mahalle burada olduğu zaman buraya apayrı bir görüntü verecekti. Yani şu anda iki tane abidevi eser etrafı açılmış. Şimdi
eserler çok görünüyor şu anda mesela. Ortadaki taşlar da öyle.
Tabii yani bu ama bence daha bütünleyici bir manzara ortaya çıkacaktı. Şöyle ki şimdi son devirde bilhassa mimarlar şunu düşünüyorlar. Abidevi eserler ortaya çıksın. Etrafında bina, dükkan, şube olmasın.
Şu anda da var böyle bir çalışma mesela. Ben Edirnekapı'ya doğru giderken görüyorum onu. Etrafını hep temizleyip.
Temizliyorlar. Fakat işte İslam kültüründe tam tersi caridir. Yani binaların etrafında dükkan, ev olduğu istenir. Çünkü o dükkanlar, o evler, o caminin cemaatidir. Yeni cami yıkıldığı zaman etrafındaki dükkanlar, evler, yeni cami, şu andaki yeni cami, Eminönü'ndeki yeni caminin etrafı hınca hınç dükkan ve ev doluydu. Caminin etrafı hep sarılıydı. Yıkılmış. Seyyid Abdülhakim Arvasi o zaman hayatta İstanbul müderrislerinden gelmiş, demişler ki talebelerinden birisi, efendim müjde, yeni caminin etrafındaki dükkanlar ve evler hep yıkıldı, yeni cami olanca haşmetiyle ortaya çıktı. Sen buna müjde mi diyorsun? Bu acıklı bir haber. Cami cemaatsiz, cemaat de camisiz kaldı. Yani tamam, bu iyi niyetle yapıldı.
Damarını
kötü niyetle
kesmek
yapıldı
gibi aslında, değil mi? Kan gitmiyor.
Belki kötü niyetle yapıldı, belki iyi niyetle yapıldı, bilinmez ama neticede cami demek cemaat demektir. Ne olursa olsun caminin insanın gidebileceği bir yerde olması lazım. Bu imkan ortadan
bu
kalkıyor.
Bu tür merkezi yerlerde yine insan sirkülasyonu çok olduğu için namaz vakitleri boş geçmiyordur mutlaka ama mesela sabah namazı gibi biraz daha tercih, yani oraya gitmesi gerekenler. Mesela ben Eyüp'te çok görüyorum. Cuma günü özellikle araçların geçebileceği kadar bile boşluk kalmıyor.
Ama şimdi, o Eyüp'e mahsus.
Evet. Onun
Eyüp'e mahsus. Mesela hiç kimse sabah namazı için Sultanahmet'e gitmez. Veya oradaki camilere gitmez. Mesela o Firuz Ağa Camii, şimdi tramvay yolunun kenarında, onun etrafı mahalleydi. Park var, arkası adliye, binbir direk sadece. Oralar hep mahalleydi, oralar hep evdi. Ama onlar Osmanlı devrinde yol genişletmesi sebebiyle bir kısmı yıkıldı. Ondan sonra Cumhuriyet devrinde de geri kalanı yıkılarak Sultanahmet Meydanı'ndaki evlerin tamamı yıkıldı.
Hani bakıldığında evet. Meydan görmek
hep
istemişler.
Hep evde orası. Hmm. Hep evde. Bugün meydan olarak gördüğünüz İbrahim Paşa Sarayı'na doğru olan yerler hep evde. Sadece at pazarı, at meydanı denilen bugün işte o üç tane dik olduğu yer böyleydi. Onun etrafı sadece
yani
orası meydandı.
Yani evler oraya mı bakardı?
Evler oraya bakardı evet.
Şu anda mesela.
İki tarafta da evler oraya bakardı.
Şu anda dinleyicilerimiz nasıl hayal edebilirler İstanbullular? Ramazan'da zaman zaman kurulan oraya küçük küçük
evet.
Evler var.
Onlar biraz daha büyüğünü düşünün.
Onların yaşam, evet. Yaşayanlarını evet. Düşünmek evet. Lazım. Peki Sultanahmet Camii aslında bizim İstanbul'un yurt dışında en fazla bilinen eserlerinden evet. Biri. Çinileriyle olsun, varlığıyla olsun ama bilmediğimiz bir özelliği var. Mesela Sultanahmet Camii diyoruz şu anda bu camiye. İlk yapıldığında adı neydi?
Evet, şimdi bunu bana çok dinleyicimiz soruyor. Bu camilere isim nasıl veriliyor? Malum son zamanlarda çeşitli mahallelerde camiler yapılıyor. Bunların büyük ekseriyeti halk tarafından, cami cemiyetleri tarafından yapılmaktadır. Ve cami cemiyeti bu camiye bir isim veriyor. Bu isim bazen işte... kurucusu o yaptıran kimse işte hacı felence feşmekence. Bazen bulunduğu yer itibariyle işte siteler işte bilmem
semt adı
işte Oluklu Çeşme falan. Bazen de işte Hazreti Ebubekir, Hazreti Talha, Ammar bin Yasir gibi İslam büyüklerinin isimleri veriliyor. Fatih Sultan Mehmet gibi İslam büyüklerinin isimleri veriliyor. Bazen de çok komik oluyor. Yani çok mesela kütübiyoruz bir camiye bakıyorsunuz böyle bir şanlı bir isim verilmiş. Tabii o biraz garip oluyor. İnsan da hakikaten garip hisler hasıl ediyor. Fakat şimdi bir kere zaten bizim kültürümüzde bir cami yapıldığı zaman buna isim verme adeti yok. Yani insanlar bir şehir kurdukları zaman, bir köy kurdukları zaman da oturup da buraya bir isim verelim demiyorlar.
Yani baştan isimle hareket etmiyorlar.
Evet. Halk oraya bir isim veriyor. Yani kendince bir isim yakıştırıyor.
Şimdiki deyimiyle organik.
Evet.
Kendiliğinde.
Ondan sonra bu isim taammüm ediyor. Hatta bazen bazı yerlerin birkaç ismi oluyor. Ama halkın dediği, mesela kasaba derler Turgutlu'ya. Herkes Turgutlu'yu kasaba bilir. Mustafa Kemal Paşa var Bursa'nın. O da kasaba diye bilirler. Çünkü köylüler oraya kasaba derler. Pazar
kasabaya
orada.
Gider.
Mesela bazı yerlerde pazar kodu. Pazar. Rize'nin pazar kazası var mesela. İsim verirler. Onun için yani oturup da buraya bir isim verelim yok. Camiler yapıldığı zaman da böyle. Mesela Fatih Sultan Mehmet Camii yapıldığı zaman Fatih Sultan Mehmet artık burası benim ismimle anılacak. Veya halk toplanıyor, belediye meclisi toplanıyor, divan humayun toplanıyor o zaman sadrazam tamim gönderiyor artık burası değil. Halk oraya Ebu'l-Fetih Sultan Fatih Camii diyorlar. Sultan düşüyor, Fatih kalıyor. Fatih dendi herkesin aklına Fatih Sultan Mehmet gelir. Böyle kalıyor. Mesela İstanbul Ayasofya fethedildiği zaman mesela Hristiyanlar oraya Ayasofya demişler. Bunun sebebi şudur. Hristiyanlarda kiliseler mutlaka ve mutlaka bir azizin adına kurulur. Ona atfedilir. Onun koruyuculuğuna sığınılır. Evet Ayasofya'da bir aziz yok. Ayasofya mukaddes hikmet demek ama o da Hristiyanın rükünlerindendir. Aya Nikola mesela. Aya Yorgi. Bir azize adanır. O azizin onun için onun ismi vardır. Çünkü kurulurken zaten o azizin ismiyle kurulmuştur.
Yani o niyetle kuruluyor diyelim.
Evet. Bir havariler kilisesi derler falan. Şimdi Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Ayasofya fethedildiği zaman bir ilk camiye dönüştürüldüğü için oraya mesela Fetih Camii demişler halk. Onun adı Fetih Camii'dir. Herkes Fetih. Sonra Ayasofya ismi yayılmış. Sultanahmet Camii kurulduğu zaman da oraya yeni cami dediler. Yani
bir tane var.
Bir tane var bir de o. Ondan sonra Sultanahmet vefat ettikten sonra onun adına izafeten yani Sultan Ahmet'in yaptırdığı cami. Sonradan ona turistler Mavi Cami dediler. Halkın arasında Mavi Cami çünkü içindeki Çinliler çok nadide Çinliler var. Belki İstanbul'un en kıymetli Çinlilerin olduğu cami değil. Ama Çinleri çok güzel ve içeri girdiğiniz zaman masmavi bir hava hasıl oluyor. Her mabedin bir ruhu vardır. Birbirine çok benzer dışarıdan baktığınız zaman. Aa dersiniz Sultanahmet Süleyman ne farkı var dersiniz. Fakat ikisine girdiğiniz zaman farklı olduğunu hissedersiniz. Yani birbirine aynı değil. Halbuki şimdi mesela yeni camiler yapıyorlar. Osmanlı mimarisinde. Mesela onların bir ruhu yok. Güzel bir binaya giriyorsunuz. Ama eski camilerde böyle bir ruh vardı. Onu nasıl veriyorlar onu ancak ehli bilir.
Hem yaparken hem de galiba içindeki ibadetle evet. O ruh yavaş yavaş kazanılıyor. Evet.
Şimdi Sultanahmet'ten sonra yine turistlerin uğradığı ama o kadar uğramadığı Eminönü'nde bir cami var. Ona da yeni cami adı veriliyor. Aslında o Valide Camii'dir. Valide Camii'dir. Onu Nurbanu Valide Sultan yaptırdı. Nurbanu Valide Sultan başladı fakat bitiremedi. Sultanahmet'in büyük annesi. Hatice Terhan Valide Sultan bitirdi. Sultanahmet'in gelini. Ve ona yeni cami dendi. O yeni cami deyince artık Sultanahmet yeni cami olmaktan çıktı. Aileni yaptırdı yeni bir cami. Fakat aynı zamanda Yeni Valide Camii diye biliniyordu. Zamanla Valide düştü orası yeni cami olarak kaldı. Eminönü Camii'ni, yeni cami mi?
Şu anda
da yeni cami dendiği zaman herkesin aklına orası gelir. Ama bir yeni cami de karşıda var. O da Yeni Valide Camii. Ama Üsküdar Yeni Valide Camii. Yani yeni cami dendiği zaman İstanbul'daki anlaşılır. Ona Üsküdar Yeni Camii derler.
İstanbul'daki derken Eminönü'ndeki.
Ona da iki tane, onun da iki tane Valide Sultan var. Buradaki Sultan İbrahim'in hanımı, Sultan Ahmet'in gelini ve Sultan 4. Mehmet'in annesi Hatice Terhan Valide Sultan yaptırmıştır. Orası bir mezbelelikti. Bir kısmı hazine arası, bir kısmı Yahudi mahallesiydi. Ya satın alındı Yahudilerin evleri satın alındı mesela o zaman. Mümkün mertebe buna dikkat edildi ki çünkü buraya bir mabet yapılıyor. Hatta sonradan bazı Yahudiler itiraz ettiler. İşte bizi aldattılar, hakkımızı vermediler, eksik verdiler diye. O zaman hükümet dedi ki bunlar ne istiyorsa verin. Burası nizalaşacak bir yer değil, cami.
Dolayısıyla gönlünün olması lazım.
Ve bu Yahudilerin hakları verildi Bahçekapı'da. Ve onların hakları fazlasıyla verilerek bu cami yapıldı. Ama karşıdaki ondan çok sonra yapılmıştır.
Kısa bir araya gidelim. Topkapı Sarayı ile ilgili de sorular var. Onlara da bakacağız. Hemen döneceğiz efendim. Bizimle kalın lütfen. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Turist gözüyle ama böyle sıradan bir turist değil, meraklı, araştırmacı bir turist gözüyle İstanbul'u geziyoruz. Eminönü'ne kadar indik.
Evet, yani Topkapı Sarayı'nı da mutlaka gezerler. Topkapı Sarayı hakkında zaten konuşmaya gerek yok. Yani ismi belki insanlara garip gelir. Bunun adı Yeni Saray'dır. Eski Saray Bayezid'dedir. Bugün Eski Saray yok, yıkıldı. Osmanlılar zamanında Harbiye Nezareti yapıldı. Sonra da orası İstanbul Üniversitesi oldu.
Daha önde miydi bina? Yani bina, yoksa şu andaki bina, rektörlük binası
bina bugün rektörlük binası biraz önündeydi. Önündeydi.
Hani bahçedeydi.
Bahçedeydi ve arkaya kadar devam ederdi. Bir kısmı Bizanslar zamanında saraydı. Harap olmuştu. Tekrar imar edildi. Buraya eski padişahın ailesi burada otururdu.
Biraz da soğuk ve kasvetli oldu.
Kasvetli biraz evet bir yer. Aslında yüksekti ama biraz öyle. Ondan sonra tamamen eskidi, yıkıldı. Artık kullanılmaz hale gelince son asırda yıkıldı ve yerine Harbiye Nezareti yapıldı Sultan Mahmut'tan itibaren. Evet, onun için oraya eski saray, buraya yeni saray dediler. Sarayı Cedid'e amire. Oraya Sarayı Atik'e amire oldu. Fakat halk hiçbir zaman Sarayı Cedid'i yeni saray demedi. Topkapı Sarayı dedi. Çünkü onun deniz tarafındaki kapısının önünde büyük bir top dururdu. Ramazan ayını ve bayramları haber vermek için. Topkapılı
deniz
Saray.
Deniz tarafında. Kapısını.
Topkapılı Saray. Oldu adı Topkapı. Çünkü millet diyor ki Allah diyor Topkapı başka bir yer. Evet doğru.
Semt olarak.
Orada da top vardı. Sur kapısında. Burası da aynı şekilde, buraya da Topkapı dendi. Şimdi Eminönü yine turistlerin rağbet ettiği bir yer. Yeni cami sebebiyle, Mısır Çarşısı sebebiyle. Mısır Çarşısı mesela Yeni Cami'nin vakfıdır. Birbirinden ayrı görünüyor şimdi ama eskiden bir eser yapıldığı zaman ona bir vakıf yapılır. Bu vakıf eserler onun gelirini sağlar. Mesela Yeni Cami imamı var, müezzini var, bekçisi var, kapıcısı var, temizleyicisi var. Aydınlanması, temizlenmesi, tamiri hepsi masraf. Bunun için onu yaptıran Valide Sultan, Hatice Terhan Valide Sultan pek çok vakıf eseri yapmıştır. İşte onlardan biri Mısır Çarşısı. İstanbul çok enteresandır. Yani kadının adı yok diyorlar ama İstanbul'da damgasını vuran kadınlardır. İstanbul'un her tarafına baktığınız zaman
eserleriyle
esaslı bir kadının damgasını görürsünüz. İşte mesela Yeni Cami, Yeni Valide Cami, Hatice Terhan Valide Sultan yaptırmıştır. Gidin Aksaray'a Pertemniyar Valide Sultan'ın çok güzel bir mermer camisi vardır. Şimdi üst geçidin altında kalmış, arabaların mazot şeyleriyle simsiyah olmuş. Yani bizim elimize düşerse bir şey illa Allah çekeceği var demektir. Avrupa'da olsa cam kafesin içine konulacak bir eserdir. Bir onun için söylerler, bir de Sultanahmet Çeşmesi için söylerler. Adam demiş ya bu demiş Avrupa'da olsa cam kafesin içine koyarlar. O kadar güzel yani, o kadar zarif. Pertemniyar Valide Sultan, yanında mektebi var. Gidin karşıya Üsküdar'da.
Okul daha meşhur galiba.
Okul
değil
daha
mi?
Meşhurdur. İstanbul'un namlu okullarından evet. O zaman. Lise aslında tabii İstanbul'da birkaç tane lise var, o da bir tanesi. Karşıda gidin. Emetullah Gülnüş Sultan'ın sahilde yeni cami var. İşte Yeni Valide Camii. Bir de onun yukarısında eski cami var. Atik Valide Camii var. Nurbanu Sultan'ın. Sonra ikinci Selim'in hanımı. Nurbanu Sultan sadece cami yaptırmadı. Önüne Darüşşifa yaptı. Ve akıl hastanesi yaptırdı.
Bunlar büyük paralar aslında değil
ne
mi?
Ne paralar? Hani kadının... Yaptırmak bir dert bunları. Yaptırmak bir şey değil. Onu devam ettirmek marifet. Akıl hastanesi kurdurdu. Düşün Avrupa'da akıl hastaları içine şeytan girdi diye yakılırken Nurbanu Sultan... Yani bu kadını düşünebiliyor musun? Böyle bir ufku vizyonu var şimdiki tabirle. Bir akıl hastanesi kurdurdu ve bu akıl hastanesi 1923'e kadar faaliyetteydi. Şu andaki Bakırköy Akraslası odur işte. Ondan sonra Bakırköy'e taşındı. Burası Reşadiye Kışlası'ydı. Daha müsait olduğu için buraya taşındı. Hiç kimse bunu bilmez. Nurbanu Sultan akıl hastanesi olması lazım. Yani ruh sinir hastalık olması lazım. Ama Osmanlı isminin unutulmasına dair umumi bir politika vardır. Bu bir kadındır. Oradan biraz ileri gidin. Mahpeykel Kösem Sultan'ın zarif, küçük, Çinili camii var. Bu caminin Çinileri meşhurdur. İstanbul'da iki caminin Çinileri meşhurdur. Biri Rüstempaşa, Eminönü'nde. Küçük bir camidir, çarşının içindedir. Birisi de Mahpeykel Kösem Sultan. İkisi de menfi anılan şahıslardır ama hiç de menfi değillerdir. Bunlar kadınlar yani. Üsküdar'da bir tarafta Mihrimah Sultan. Bu Mihrimah Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın kızıdır. Bir kolu burada. Bir kolu Edirnekapı'da. Edirnekapı'da da inanılmaz ferah, pencereleri yukarıda olan bir camii vardır.
Çok ışıkları inanılmaz.
Kadına benzetirler şey, zaten evet. O camiyi. Yani Mimar Sinan'ın çok, Mimar Sinan sıradan bir mimar değil, bir sanatkardır. O şekilde yaptığını söylerler. Güneşin ışıkları bir kadın gibi düşermiş derler. Böyle bir rivayet var. Hatta onlar neler neler çıkarttı. Yok işte Mimar Sinan.
Evet, sonra kitaplara böyle bir aşk hikayesi.
Hiç alakası yok. Onlar tamamen uydurma ve imkansız zaten.
Aslında peki o konuya girmeyeyim. Çünkü kadınların İstanbul'a bıraktığı eserleri ayrı bir konu olarak konuşalım. Bugünkü rotamızdan evet, çıkmayalım.
Ara mahallelerde diye. Küçücük kadın camileri vardır. Küçücük. Hesna Hanım Camii. Bilmem ne kadın
camii. Hatice Sultan Camii.
Her tarafta küçük küçük camiler. Parası kadar. Şimdi gelelim Eminönü'ne. Eminönü'nde Yeni Cami zaten herkesin bildiği yer. Yanında Mısır Çarşısı. Fakat mesela Yeni Cami'nin arkasında Hamidi Evvel Türbesi var. Diyeceğim bir padişah türbesi. Sur içinde çok padişah türbesi var. Mesela padişah türbelerinin çoğunu bilmezler. Bir de sur dışında vardır. Sur dışındaki tek padişah Sultan Reşat'tır. Eyüp'tedir. O Eyüp Sultan'dadır. Yaptırdığı mektebin yanında. Sur içinde bütün padişahların türbeleri vardır. İşte her birinin ayrı. Bazıları birkaç bir aradadır. Kanuni Sultan Süleyman mesela üç padişah bir aradadır. Şeyde Yeni Cami'nin arkasında beş padişahın, Ayasofya'da üç padişahın, bir de önünde üç olmak beş padişahın türbesi vardı. Sultanahmet Camii'nin önünde üç padişahın türbesi vardı. Böyle böyle hatta şeyle tramvayla geçerken ben talebeyken hepsine selam vere vere giderdim. Yani Sultan Selim'de bakıyorsunuz o da Sultan Selim. Biraz ileri gidiyorsunuz Fatih. Fatih'ten gidiyorsunuz Sultan Süleymaniye'de Kanuni Sultan Süleyman iki padişah. Biraz gidiyorsunuz türbe yani divan yolunda bugünkü Çemberli Taş'ta Sultan Abdülaziz. Sultan Abdülhamid, Sultan Mahmut üç padişah var. Ondan sonra biraz daha aşağı gidiyorsunuz. Sultanahmet'te üç tane, Ayasofya'da beş tane. Orada aşağısı Yeni Cami, diğerleri orada bitiyor. Her taraf, yani sur içi böyle. Yol üzerinde her birine selam vererek gidebilirsiniz. Bu enteresandır yani padişahların kabirleri. Bu padişah türbesi Yeni Kapı'daki iki padişah var. Sultan 1. Abdülhamit ve oğlu Sultan 4. Mustafa. Burada peygamberimizin ayak izi vardır. İstanbul'da 4 tane ayak izi vardır peygamberimizin. 4 tane. Bunlardan bir tanesi buradadır. Bir tanesi Topkapı Sarayı'ndadır. Bir tanesi Eyüp Sultan'dadır. Bir tanesi Sultan 3. Selim ve 2. Mustafa Türbesi. Onu unuttum. Bu sonra Laleli'dedir. Oradadır. O kapalıydı yakın zamanda açıldı. Mesela bu dindar seyyahlar için enteresan bir rotadır. Bu 4 peygamberimizin ayak izini ziyaret peygamberi hatırlamaya vesiledir. Mesela Sultanahmet'e turistlerin gitmediği ama aklı başında milli kültüre meraklı olanların mutlaka gittiği İbrahim Paşa Sarayı vardır. İbrahim Paşa Sarayı'nın iki tane hüviyeti var. Bir tanesi 16. asırdan kalma bir sivil mimari. Biz de biliyorsunuz resmi mimari bina, camiler şu. Ama mesela sivil bina yoktur. Ki oturma, mesken yoktur. Hep yıkılmış. Ahşap olduğu
kalmamış,
için.
Kalmamış, evet.
Bu taş olduğu için kalmıştır. İbrahim Paşa Sarayı. Meşhur Makbul İbrahim Paşa. Kanuni Sultan Süleyman'ın ziyaret ettiği bir yer burası. Onun sarayıydı burası.
Evet, yemek yediği evinde değil mi?
Yemek yediği, saray düğüne dışına çıktı. Bir yer. Burası bugün Türk yani. İslam Eserleri Müzesi'dir ve emsalsiz kıymetli eserler. Efendim Kadir Gecesi gelse de Sakalı Şerif ziyaret etsek yok. Gerek yok. İşte orada var.
Evet, sürekli var.
Hadi zaman, para vermek istiyorsunuz Eyüp Sultan'da var.
Ve çok saat yani çok ileri saatlere kadar da açık.
Açık. Mesela burası enteresandır bir rota. Yeni cami şeyde Eminönü'nde.
Sarayla ilgili bir şey soracağım. Buyurun. Yaşama alanı şu andaki gibi böyle küçük küçük odalar mı?
Hayır daha büyüktü. Daha büyüktü. Onun çok kısmı yıkıldı. Yan taraftaki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün olduğu yer bir kısmıydı. Burası muhtemelen harem dairesi. Selamlık yan taraftaydı.
Küçük küçük odalar
evet,
var.
Mehterhaneye verildi. Ondan sonra yıkıldı orası. Yıkıldı ve yerine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yapıldı. Bir kısmı kaldı. Şimdi İstanbul'daki yalılarda da öyledir. Şimdi bakıyorsunuz bu kadar mı yalı? O kadar değil o. O yalının harem dairesi. Selamlık dairesi. Harem yıkılmış mesela. Yanmış, yıkılmış veya müteahhite vermişler. Orayı tamir ettirebilmek için. Pek çok güzelim yalıların. Bazısı tam mesela Şerifler Yalısı var Emirgan'da. Selamlık dairesi duruyor. Harem dairesi yok. Yıkılmış. Gitmiş. Pek çok şey böyledir. Boğaz'daki yalı böyledir. Ama bazısı bakıyorsunuz uzun tamam. Mi? O diyorsunuz şey
hem selamlık hem haremli duruyor. Müştemilat hepsi duruyor.
Bunlar da mesela çok eski değildir. Bunlar da en eskisi 18. asır sonlarından kalmadır. Yani 200 yıllıktır. İbrahim Paşa Sarayı daha eskidir. Bir de Amcazade yalısı vardı. Şeyin çarptığı, geminin çarptığı. O da 1600'lerden kalmadır. Onun dışında mesela İstanbul'da çok eski bina yoktur. 3-4 tane Bizanslardan kalma ev var. O bile şüpheli.
Hele de Boğaz'da bir şey kalması çok zor.
Gayri mümkün. Yani taş bile olsa kalmıyor ki, taşın bile ömrü aslında 100 yıldır yani ahşaplar. Çok çabuk rutubetleniyor.
Ayakta tutmak çok zor. İşte bu yüzden aslında tarihi eserlerin büyük bir kısmı İstanbul'da bugüne kadar da gelmemiş.
Şimdiye gelenler denizde için devede kulaktır. Çok azı gelmiş. Hele bir de bizim vandallığımız, bir de bizden öncekilerin bakımsızlıktan gidenleri var. Bir de bizim yok ettiklerimiz var. Camisinden tutun sarayına kadar ortadan kaldığımız pek çok eser vardır bizim. Yani İngiliz gelse o yapamayacağı şeyi biz maalesef İstanbul'a reva gördük.
Hizmet adı altında bir de.
Bir kısmı ise hizmet adı altında yolu genişleteceğiz, meydan yapacağız. Ama bir kısmı ise kasıtlı olarak Osmanlı mirasını ortadan silmek, gözlerden kaldırmak için yapılan veya bir kısmı tamamen hiç lüzumsuz yere yapılan. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın camii vardı şeyde, Karaköy'de. Çok zarif, daronko, art nouveau tarzında değişik bir şey. Yani sanat olarak entesi belki çok tarihi bir kıymeti yok. Yakın zamanda yapılmış yani. Onu taşıdılar, ne lazımsa. Karaköy'e meydan mı lazım? İstanbul'da meydan yok ki zaten, Karaköy'de meydan olsun. Başka yere kuracağız, adaya kuracağız. Adada cami yok dediler. Kayboldu gitti 50'li yıllarda. Güzel resimlerde var mı?
Nerede peki?
Bilmiyoruz nerede. Şeyleri bir kısmı duruyor diyorlar. Nerede olduğu da belli değil. Numaralandırılmış taşları.
Yani şu anda onları bir araya getirmek de artık
çok zor. Çok zor. Yani onun şeyini bulmak.
Karaköy'deki hangi meydanı açtılar?
Karaköy'de bankanın yanında. Yani şeyden Karaköy'den girdiğinizde Perşembe Pazarı'na gitmeden hemen sağda bir boşluk vardı. İşte boşluktaydı.
Ama zaten boş orası.
Boş orası zaten şimdi. Meydanda değil, bir şey de yaramaz orası. Oraya böyle kör bir yerdir. Evet. Kör bir yerdir. Yani meydan da değildir.
Bir park gibi
bir yer var. Yani oradaydı işte. Ve de orada ihtiyaçtı. Çünkü Karaköy gayrimüslimlerin ekseriyette olduğu bir yer oluyor. Orada fazla cami yok. Bir yeraltı cami var, küçücük. Bu tarafta Arap cami var, epey uzak. Kılıç Ali Paşa'nın zaten epey uzak. Yani orada o cami Karaköy'de işi olanlar için ideal bir yerdi. Yani
ve şu andaki nüfusa baktığınız tabii zaman o eski nüfus yok.
Şimdi yok artık daha fazla Müslümanlar var. Ve en azından cuma namazı kılıyorlar. Onun için o cami çok elzemdi. Maalesef o ortadan hiç kimsenin aklına gelmedi, bunu tekrar oraya kuralım. Bu bir ihtiyaç. Yani orada cami olması ihtiyaçtı. Neyse. Şimdi bu da mesela ortadan kalktı. Eminönü'nde enteresan ziyaretgahlar var. Mesela bir tane Zindan Hanı var. Bunu çok kişi bilmez. Bugün mesela oralar Kuyumcular Çarşısı'dır. O Zindan Hanı'ndaki zat Baba Cafer Abbasiler devrinde. İstanbul'a gelmiş bir elçidir. Bu elçinin kabridir. Orada bu Bizans İmparatoru tarafından öldürülmüş. Biraz onda kabahati var. Bizans İmparatoru böyle sert çıkmış.
Dik başlıymış.
İdam edilmiş. Oraya gömülmüş. Buna Baba Cafer derler. Eskiden çocuğu olmayanlar buraya adak yaparlardı. Gelirlerdi. Türbe hala duruyor. Zindan Baba adıyla meşhurdur. Baba Cafer türbesidir. Mesela İstanbul'da yine çoklarının bilmediği Hacer-i Esved parçası vardır. Hacer-i Esved malum Kabe-i Muazzama'nın bir köşesinde bulunan, bir cennetten geldiğine inanılan bir taş. Başka renkteyken zaman içinde kararmış. Onun için Hacer-i Esved, Hacer taş demektir. Esved de siyah, Hacer-ül Esved siyah taş demek. Buradan çeşitli zelzelelerle Kabe'nin tamir edilirken bu taştan kırılmış. Bu kırık parçaları, küçük parçaları İstanbul'a göndermişler hilafet merkezine. Ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu ziyaret edilmiş. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu taşlardan 3 tanesi Sokulu Mehmet Paşa, zamanın sadrazamı Sokulu Mehmet Paşa'nın camiindedir. Bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinde giriştedir. Bunu bilenler onu ziyaret ederler.
Evet.
Yukarıda kalıyor biraz ama yani selam vermek, hatta biraz şöyle yükselerek dokunmak da minberin üstündekine en azından mümkündür. Bu mesele enteresandır. Bilenler bunu ziyaret eder. Mesela İstanbul'da Araplardan kalma bir hayli eser var. Allah, Araplarla ne alaka diyeceksiniz. İstanbul'u defalarca Araplar kuşattılar. Çok kişi kuşattık. Araplar da kuşattı. Halife Muaviye zamanında bir İstanbul kuşatıldı ve Arapların izi var. İzleri var. Mesela karşıda Karaköy'de Arap Camii Kasımpaşa tarafına doğru enteresan bir mimarisi vardır.
Bunlar aslında İstanbul fethedilmeden önce kalan evet, izler
evet,
değil mi bize?
Fethedilmeden önce yapılmış. Ondan sonra Araplar buradan çekildikten sonra geçici bir süre kalmışlar mesela Araplar. Bu da enteresan. Bunu da çok kişi bilmez. 7 sene Emeviler zamanında, Halife Abdülmelik zamanında Arap orduları İstanbul'u işgal ettiler. Galata'da bir koloni kurdular ve burada yaşadılar 7 yıl. 7 yıl sonra Halife ölünce artık destek gelme imkanı da kalmayınca bu şeyi...
Bu öncü ekip gibi
öncü ekip geri döndü.
Çekildi.
Ama 7 yıl kaldılar Karaköy'de ve işte bu Arap Camii ve Yeraltı Camii'ndeki mezarlar, Yeraltı Camii de onların mahzenleriydi. O devirden kalmadı. Sonra kiliseye dönüştürüldü. Osmanlılar tekrar burayı cami yaptılar. Mesela eski olması itibariyle görmeye değer bir yerdir. Mesela bu meraklılarının orası mahkeme sokağıdır aynı zamanda. Bu Arap Camii'nin olduğu yer. İstanbul'da hakimlerin, naiplerinin birinin adalet dağıttığı bir sokak olduğu için mahkeme sokağı adı taşıyor. Mahkeme ortada yok. Bir kısmı var mahkemenin ama ismi hala adı orada kalmış. Yaşıyor mahkeme sokağı. Bu mesele enteresandır. Yine İstanbul'da sahabe mezarları vardır. 33 kadar sahabe mezarı var. Bunlardan bir tanesi yani Eyüp Sultan diye bilinen Halid bin Zeyd'in mezarı Kati'dir. Ve zaten ziyaretgahtır. Zaten çok popüler bir yerdir. Zaten yerli yabancı ama ekseri yerli pek çok seyyahın, İstanbul'un yerlilerinin çeşitli vesilelerle ziyaret ettiği bir yerdir. Orası da enteresandır. Mesela ben gittiğim
en
zaman...
En bilineni ve en çok ziyaret edileni o değil mi?
Odur. Evet. Mesela ben soruyorum bu türbeyi kim yaptı? Diyor, Fatih Sultan Mehmet diyorlar. Camiyi kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet. Diyorum yanlış. Hatta müezzinler bile camimizin banisi Fatih Sultan Mehmet Han diyorlar. Tamam doğru. Cami ve türbeyi Fatih Sultan Mehmet yaptırdı ama sonra o ikisi de yıkıldı zelzelede. Şimdiki cami ve türbe Sultan 3. Selim'den kalmadı ama ne çare ki talihsiz padişah. İsmi anılmıyor.
Evet bir gün 3. Selim'i konuşalım. Evet. Çünkü gerçekten bıraktığı izler itibariyle.
Evet. Pek çok.
Adı yaşamamış izleri kadar kalmamış.
Çok hayırlı hizmetleri var ve bu yolda vatan millet uğruna canını vermiş bir padişahtır. Şehit bir padişah ama çok fazla bilinmez, tanınmaz. Herkes 3. Selim dedi mi iyi bir şey bilmez. Bilenler de işte Mevlevi'ydi, ney çalardı, şiir yazardı. Halbuki
romantik bir padişah.
Romantik padişah apayrı bir kişilik. Mesela böyle bir yer, onun malum bulunuşu bile bir ayrı bir efsanedir. Ama bundan başka İstanbul'da sur dibinde, hatta şehrin içinde mesela Sultanahmet'in alt tarafında sahile doğru da bir sahabi türbesi vardı. Muhtemelen oradan girmek için şehit olmuş. Bunlar sonradan keşif yoluyla bulunmuş ve Sultan Mahmut tarafından, Sultan II. Mahmut tarafından her birinin üzerine bir türbe yaptırılmıştır.
Aslında yakın tarihli değil
yakın
mi?
Tarihli.
Yani
türbeler
yakın, tarihli.
Ama makamlar biliniyor. Şimdi bunlardan bazılarının türbesi değil. Yani mesela Ebu Said Hudri burada yatmıyor. Cabir bin Abdillah burada yatmıyor. Onların makamları var. Şimdi makam şöyle bir şeydir. Bilenler bilirler. Şimdi bir Allah dostu, meşhur bir zat bir yerde bir müddet kalmışsa, oturmuşsa, yatmışsa, bulunmuşsa veya hayalen görülmüşse oraya da kıymet verilir. Ve oraya da onun makamı derler. Makam ikame olunan, durulan yer demektir. Türbesi değilse bile makamıdır. Böylece İstanbul'da hem Araplar devrindeki Müslümanlardan kalma pek çok hatıra var. Bu da belli kişilerin rotasıdır. İstanbul aynı zamanda bir maneviyat şehridir. İstanbul'un pek çok köşesinde zamanın maneviyat büyüklerinin türbeleri vardır. Bu türbeler hem İstanbul halkının hem yabancıların alakayla gidip ziyaret ettiği yerdir. Eyüp Sultan'dan başka mesela sur içinde Sümbül Efendi. Kanuni Sultan Süleyman devrinin meşhur ulemasındandır. Hem alim hem sofidir. Bunun kabri de bir mücemma. Orası eski bir kiliseydi. Kilise harabe olmuştu. Sonra oraya cami yapıldı. Koca Mustafa Paşa Camii derler. Onun avlusunda gömülüdür. Fakat o avlusunda mesela onun halifeleri falan vardır ama aynı zamanda da enteresan kral kızının türbesi vardır. Bir de Hazreti Hüseyin'in iki kızının türbesi vardır. Vaktiyle Hazreti Hüseyin'in iki kızı esir düşmüş Bizanslılara. Tabi bu Hazreti Hüseyin'in kızı dolayısıyla peygamberin torunu olduğu için Bizans imparatoru bunları himayesine almış. Ve bunları Hristiyan yaparsa dünyada Hristiyanlığın büyük bir popülerite kazanacağını,
Müslümanların üzerinde etkili olacağını,
zaafa düşeceğini düşünmüş. Ve bunları ikna yoluyla kızlarıyla arkadaş yapmış. Tabi tahmin edeceğiniz gibi imparatorun kızı Müslüman olmuş. İmparator deliye dönmüş. Bunlara bir hafta veya bir rivayette 40 gün müddet vermiş. Bu zaman içinde hepinizi ben Hristiyan olarak görmek istiyorum. Bu 40 gün içinde üçü de vefat etmişler. Çifte gelinler diye ikisinin kabri orada, yanında kral kızı diye kabirleri vardır. Eski İstanbullular bilhassa kısmeti kapanmış kızlar buraya giderler, adak yapar ve bunları ziyaret ederler. Mesela burası sadece Sümbül Efendi'nin değil, aynı zamanda bu enteresan kızların da kabridir ki bu da Merkez Efendi. Biraz daha ileride Topkapı, bu da yine aynı. Karşı tarafta Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi, Sultan 1. Ahmet'in hocası, Genç Osman'ın hocası, Sultan 4. Murad'ın hocası. Sultanahmet Camii'nin açılışında bulunmuş ve o olmadan cami açılmamış. Padişah bu kadar hürmet etti. Yanında yürürmüş mesela padişah. O atta padişah efendim dermiş, yapmayın böyle bir şey. Yok dermiş, size hürmeten ben yürüyeceğim. Demiş ki efendim bir keramet gösterseniz demiş. Bundan hala keramet mi olur demiş. Zamanın demiş padişahı benim atımın yedeğinde yürüyor demiş yani. Çok hürmet ettiği, çok kıymet verdiği bir zat. Aziz Mahmud, yani padişah hocası aynı zamanda. Bu Üsküdarlı Mahmud Efendi çok ziyaret edilen bir zattır. İstanbul'un böyle maneviyat, Yahya Efendi tabii unutmak olmaz. Beşiktaş'ta denizcilerin koruyucusudur o. Aynı zamanda sefere çıkanlar, denize çıkan balıkçı olsun, diğerler olsun mutlaka Yahya Efendi'nin Boğaz'da dergahın önüne gelirler ve onu selamlarlar. Yahya Efendi sağken oraya çıkar, onlara dua ederdi. Ondan sonra vefat ettikten sonra bu adeti devam ettirdiler. Hatta yakın zamana kadar Boğaz kaptanları bile onun önüne geldikleri zaman hafifçe düdük çalarlardı. Evet. Yahya Efendi. Bu da malum Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşidir. Ve padişah ailesinin emniyet verdiği bir yerdir. Ve aynı zamanda onun mezarlığı bir hanedan mezarlığıdır.
Şimdi çok enteresan bir şey. Yahya Efendi'ye gittiğinizde diğer türbelerde görmediğiniz başka bir şey var. Bunu nasıl anlatmak, nasıl ifade etmek gerekir bilmiyorum ama ben daha önce de size söylemiştim. Bir kandil gecesiydi herhalde gittiğimde. İki motorcu genç indiler. Üzerlerinde deri kıyafetler, deri pantolon, saçları uzun. Dışarıdan baktığınızda oraya geldiğini bile düşünemezsiniz. Çocuklardan biri dedi ki ya bu kıyafetle gireceğiz. Oğlum dedi, o senin dışını değil içini görür.
Kimin ne olduğu belli olmaz.
Evet, beni çok şaşırtmıştı. Ben pek çok yere ziyaret etmeyi elimden gelince gayret ediyorum ama oradaki hava, oradaki şey çok farklı. Mutlaka ya, İstanbullular bir ziyaret etsinler.
Evet, şimdi Yahya Efendi'nin hem yer itibariyle İstanbul'un en güzel yerlerinden birisidir dergahı ve türbesi. Aynı zamanda da türbenin ruhaniyeti çok fazladır. Yahya Efendi hakikaten bizim sosyal hayatımıza ciddi manada damgasını vurmuş bir yerdir. Bu kabirler çok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ben de gittiğim zamanlarda bakıyorum. Hiç o kabri ziyareti yakıştıramayacağınız hanımlar, gençler orada. Şunu düşünüyorum ki bu Allah dostları sağlıklarında insanlara mutlaka iyiyi doğruyu anlatarak hizmet etmişler ama öldükten sonra da oraya gelmeleri insanların dinle bir bağlantı, ölümü hatırlamaları, ibret almaları için bir nasihat oluyor. Yani öldükten sonra da onlar bu kabirleriyle bu faaliyete devam ediyorlar. Ben ondan sonra bu kabirlere, türbelere karşı çıkanları doğrusu anlayamıyorum.
Kısa bir ara dedik ama bakın ne kadar çabuk geçti zaman. Evet. Sonuna da geldik programın, canlı yayın olunca böyle oluyor. Haftaya inşallah kadınların bıraktığı eserleri konuşalım. İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.